Alphonse Daudet, Pazartesi Öyküleri, Geçici Sal, Seslendiren Akın Altan. Savaştan önce orada, beyaz taşlardan iki yüksek aya ve balonlarla gemilere öylesine güzellik veren görünümüyle Sen Irmağı'nın ufuklarında süzülen katranlı halatlarıyla güzel bir asma köprü vardı. Ortadaki büyük kemerlerin altından günde iki kez duman kasırgaları içinde bacalarını indirmeye bile gerek kalmadan bir çatanayla arkasındaki mavnalar geçerdi. Yanlarda çamaşır yıkayan kadınların tahta iskemleleriyle tokmakları dururdu ve küçük balıkçı kayıkları halkalara bağlı kalırdı. Suyun serinliğiyle kımıldanan büyük bir yeşil perde gibi çayırlar arasında gerilmiş duran iki yanı kavaklı bir yoldan köprüye geçilirdi. Görünüme doyum olmazdı. Bu yıl her şey değişmiş. Kavaklar yine yerinde ama yol çıkmaz olmuş. Çünkü köprü yok. Her iki ayak da havaya uçurulmuş ve taşlar çevreye dökülüp kalmış. Sarsıntıyla yarı yarıya yıkık olan beyaz geçiş kulübesi, barikat ya da yıkıntı taze bir ören görünümünde. Halatlar, demir teller üzüntü verici biçimde suya dalmış. Köprünün çöken tabanı suyun ortasında kocaman bir gemi leşi gibi duruyor. Mavnacılar görsün diye üzerine bir de kırmızı bayrak dikilmiş. Sen Irmağı, çalı çırpı, çürümüş tahta türünden ne getirmişse hepsi de oraya takılıp kalmış. Çalkantılar ve burgaçlar yaratan bir set oluşturmuş. Görünümünde bir yırtık, bir gedik ve yıkım kokan bir şey var. Ufkun üzüncünü bir kat daha artırmak için köprüye giden iki yanı ağaçlıklı yolun yeşilliği seyrekleşmiş. O kadar sık yapraklı bütün o güzelim kavaklar tepelerine kadar kurt üşüşmüş, ağaçlar da istilaya uğruyorlar, tomurcuksuz, sıskalaşmış, kırık dökük dallarını uzatıyorlar ve artık kullanılmayan bu ıssız ve geniş yolda kocaman beyaz kelebekler ağır ağır uçuşuyor. Köprü yeniden yapılıncaya dek oraya kocaman bir sal getirmişler. Hani içine arabaları koşulu çift beygirlerini sabanlarıyla birlikte ve suyu görüp de sallantı başlayınca gamsız gözleri, yuvarlak öküzleri doldurdukları o kocaman sallar vardır ya, onlardan biri. Hayvanlarla arabalar tam ortasına konur. Yanlarda da yolcular, köylüler, kasabadaki okula giden çocuklar, yazlıktaki Parisliler yer alır. Beygirlerin başlıkları yanında tüller, kordelalar dalgalanır. Sanki batmış bir gemiden kurtulanların salı. Yavaş yavaş ilerliyor. Zaten geçilmesi pek uzun süren Sen eskisinden daha geniş gibi. Çöken köprünün yıkıntıları arkasında hemen hemen birbirine yabancı bu iki kıyı arasında ufuk bir tür yürek burkucu görkemle büyüyor. O gün suyu geçmek için pek erken gelmiştim. Henüz kumsalda kimseler yoktu. Salcının ıslak kuma oturtulmuş köhne bir vagon olan küçücük evi kapalı ve sisten sırsıklandı. İçeride çocukların öksürdüğü duyuluyordu. ''Hey, Eugene!'' Salcı ayağını sürüye sürüye ortaya çıktı. ''Geldim, geldim.'' Oldukça genç, yakışıklı bir kayıkçıydı. Ama son savaşta topçuluk etmiş, ayağında bir mermi parçası, yüzü çentik, romatizmadan kas katı kesilmiş olarak dönmüştü. Adamcağız beni görünce gülümsedi. ''Bu sabah kalabalıktan rahatsız olmayacaksınız, monsieur.'' Gerçekten salda benden başka kimse yoktu. Fakat salcı palamarı çözmeden önce yolcular bastırdı. İlkin Corbeil pazarına giden şişman bir köylü kadın, her kolunda kocaman bir sepet. Sepetler o yarma bedenine daha okkalı bir görünüm vermiş. Onu sımsıkı ve dimdik yürütüyor. Sonra kadının arkasından, çukur yolda, sisler içinden belli belirsiz öteki yolcular da görünüyor. Önce yalnızca seslerini duyuyoruz. Tatlı ve ağlamaklı bir kadın sesi. ''Ah monsieur, şaşinyo, size yalvarırım, bize eziyet etmeyin. Görüyorsunuz ki şimdi çalışıyor, süreverin de borcunu ödeyebilsin. Sizden yalnızca bunu istiyor.'' Dişsiz ve huysuz yaşlı bir köylü sesi, ''Süre vere vere bıktım artık, süre filan tanımam, artık iş icraya düştü, onlar yapacaklarını bilirler.'' ''Hey Eugene!'' Salcı bana yavaşça, ''Bu şaşinyo keratasıdır.'' dedi. ''Buradayım, buradayım.'' O sırada kumsala kadın çuhadan bir redingot giymiş, başına da yepyeni ve kocaman bir ipek silindir geçirmiş, uzun boylu, yaşlı bir adamın geldiğini gördüm. Bu güneşten kararmış, cildi çatlak çatlak, boğumlu elleri çapa çalmaktan bozulmuş köylü, efendi elbisesi içinde, olduğundan daha kara, daha yağız görünüyordu. İnatçı bir alın, kızılderililerinkine benzeyen kocaman bir gaga burun, huysuzluğunu gösteren buruşuklarla çevrili kısık bir ağız, suratına şaşinyo adına pek uygun, acımasız bir görünüş veriyordu. Sala atlarken öfkeden titreyen sesiyle ''Hey Eugene, yürüt bakalım!'' dedi. Köylü kadın salcı palamarları çözerken yaşlı adama yaklaştı. ''Yine kime kızdınız böyle, Şaşınyo Baba?'' diye sordu. ''Aa, sen misin Blanche? Sorma, tepem atıyor, kime olacak? Şu mazile depsizlerine, yumruğuyla hıçkıra hıçkıra çukur yoldan dönen ufacık ve sıska bir gölgeyi gösteriyordu. Ne yaptı bunlar size? Daha ne yapacaklar? Bana 4 kira borçları var. Üstelik bütün şarabımın üstüne de yattılar. Bir metelik bile verdikleri yok. Ben de şimdi hepsini sokağa attırmak için icraya gidiyorum. Ama mazil mert adamdır doğrusu. Borcunu veremiyorsa belki de suçu yoktur. Bu savaştan zarar görenler o kadar çok ki.'' Yaşlı köylü artık coştu. ''Aptalım biri. Prusyalılarla iş yapar. Pek iyi de zengin olabilirdi ama istemedi. Geldikleri zaman meyhanesini kapadı, tabelasını indirdi. Öteki meyhaneciler savaş boyunca para kırdılar ama onun eline bir metelik bile geçmedi. Bununla da kalsa yine iyi. Heriflere kafa tutarak kendisini hapse attırdı. Aptalım biri dedim ya, bu işler onun nesine gerekti? Asker miydi? Akıllı uslu şarabını satsaydı ya, hiç olmazsa şimdi borcunu verirdi. Bırakın şu edepsizi, yurtseverlik neymiş ben ona gösteririm.'' Öfkeden kıpkırmızı kesilmiş, gömlekle dolaşmaya alışık köylülerin o kaba saba devinimleriyle kocaman redingotunun içinde kıvranıp duruyordu. O söz söyledikçe köylü kadının biraz önce mazillere karşı acımayla dolu olan çakır gözleri gittikçe katı, hemen hemen tiksinir bir anlam alıyordu. O da bir köylüydü. Bu insanlar para kazanmak istemeyenleri adam yerine koymazlar. Önceleri, ''Karısı için ne yıkım?'' diyordu, biraz sonra... ''Evet doğru, insan bahtını arka çevirmemeli.'' dedi sonunda. ''Hakkınız var babacığım, insan borcunu vermeli.'' sonucuna vardı. Şaşınyo'ya gelince o boyuna dişlerini sıkarak ''Aptalım biri, aptalım biri!'' diyordu. Salın ucunda sırığı suya batırıp çıkarırken kulağı hep onlarda olan salcı söze karışacak oldu. ''Böyle huysuzluk etmeyin Şaşınyo baba, icraya gitmekten ne kazanacaksınız? Bu yoksulun eşyasını sattırmakla elinize ne geçecek?'' ''Paraya öyle pek gereksinmeniz de olmadığına göre biraz daha bekleyin, ne olur?'' Yaşlı adam bacağını ısırmışlar gibi salcıya döndü. ''Senin de laf etmeye hakkın var ya, serseri herif. Aslında sen de o yurtseverlerdensin. Şu duruma bakın da acımayın. 5 çocuk, metelik yok. Sonra sen git de kimse zorlamadan top atmakla vakit geçir. Sorarım size monsieur.'' Galiba aşağılık herif bana söylüyordu. ''Bütün bunlar ne işimize yaradı?'' ''Örneğin şu adam suratını paramparça ettirmekten, eski yerini yitirmekten ne kazandı ki? Şimdi de yellerin cirit oynadığı bir barakaya çingene gibi sığınmış oturuyor. Çocukları hastalıktan baş kaldıramıyor. Çamaşır yıkamaktan karısının imanı gevremiş. Sanki bu da aptalın biri değil mi?'' Salcının gözlerinde bir öfke şimşeği çaktı. Rengi atan suratının ortasında yara izinin apak derinleştiğini gördüm. Fakat kendini tuttu ve bütün hıncını eğriltecek kadar kuma sapladığı sırığından aldı. Bir söz daha söyleseydi, şimdiki yerinden de olabilirdi. Çünkü Şaşınyo bu ülkede sözü geçen biridir. Kendisi belediye meclis üyesidir de. Son.